Ayrım 15, Bir Türkiye Hayali, Selçuk Şirin, sayfa 199. Çare biziz. Hayatta tahayyülünüz eksik olmasın. Hayatı bulduğu gibi bırakmayanlar üzerine kafa yoruyorum bir süredir. Kendi hikayesini kendi yazanlar, mucitler, kaşifler, liderler, sanatçılar. Sürüyü terk edenler, köyden ayrılanlar. Çoğunluk suya sabuna dokunmadan verilen işi yerine getirme telaşındayken tek başına ortaya çıkıp hayır bu böyle olmak zorunda değil diye meydan okuyanlar. Nedir ortak özellikleri? İtiraz şart. Hayatın her alanında yeni bir yol açanların hikayesine bakın. Her birinin inatçı bir asi olduğunu göreceksiniz. İster bir icadı, ister bir keşfi, ister bir tarihsel dönüşüm anını, ister bir unutulmaz markayı alın. Her birinin çıkış hikayesini iyice araştırın. Hepsinin başlangıcında bir meydan okuma, bir itiraz vardır. Çünkü yeni bir şey yapmanın ilk koşulu bu böyle olmak zorunda değil diyerek geleneğe meydan okumaktır. Bu eleştirel tavır olmadan yeni hiçbir şey ortaya çıkmıyor. İnovasyonun, ekonomik kalkınmanın dinamosu olduğu günümüz dünyasında bu itiraz etme becerisi her zamankinden daha kritik bir öneme sahip. Bu devirde evlatlarına itiraz edebilme becerisini kazandıramayan ülkelerin inovasyon yapma kapasitesi çok düşük. İşte tam da bu nedenle bir ekonomik kalkınma teşkilatı olan ve bizim de kurucu üyesi olduğumuz OECD bile bu beceriyi standart bir yöntemle her ülkede ölçüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gençler arasında gerçekleştirilen bu ölçüme göre durumumuz ne derseniz, maalesef itaatin, biatın kutsandığı toplumsal iklimimizde gençlerimiz itiraz etmeyi beceremiyor. OECD'ye göre gençlerimizin yalnızca %2.2'si ileri derecede eleştirel düşünce becerisine sahip. Bu oran Güney Kore'de %28. Önce tahayyül. Devlet okullarından yolu geçen herkes gibi ben de üniversite dahil tam 15 yıl derslerde Atatürk'ü okudum ama ona dair en etkileyici bilgiyi bu derslerde hiç duymadım. Can Dündar'ın Mustafa belgeselinde duydum bu hikayeyi. Çöken imparatorluğun cepheden cepheye yenilgiler biriktiren genç subayı Mustafa Kemal o hengame içinde oturup olmadık bir hayal kuruyor. Saltanata son vereceğim, yeni bir cumhuriyet kuracağım diye başlıyor yeni bir ülkeye dair hayallerini anlatmaya. Yazıldığı zaman için birbirinden uçuk hayaller bunlar. Arkadaşlarının müstehzi bakışlarına aldırmıyor Mustafa Kemal. Biriktirdiği yenilgilerin hayallerine sınır koymasına müsaade etmiyor. Liderlik de böyle bir şey zaten. Koşullardan ve başkalarının yargılarından bağımsız bir şekilde düşünebilmek. Eskiler buna tahayyül diyor, şimdilerde biz vizyon diyoruz. Ben eskiciyim, o nedenle her zaman gençler tavsiyeme başvursa önce tahayyül diyorum. Yaratıcılık koşulları yok saymaktır. Hayatı bulduğu gibi bırakmayanların bir diğer ortak özelliği zamanı ve mekanı yok saymalarıdır. Koşullar müsaade ettiği zaman ortaya çıkan başarı herkesi ortalama bir performansa ulaştırıyor. Tarihi, sosyal, ekonomik ya da politik koşulları hiçe sayanlara lider diyoruz. Hayatın herhangi bir alanında yeni bir yol açanların hikayelerine bakın. Her birinde tüm olumsuz koşullara rağmen hayaline sıkı sıkıya sarılan bir kahraman bulacaksınız. Kaybetmeyi göze almadan kazanılmıyor. Angry Birds, kızgın kuş oyunu milyarlarca dolara satıldığında bu oyunun nasıl ortaya çıktığını merak etmiştim. Üç kafadar bir araya gelip ufak bir oyun şirketi kuruyor. Angry Birds bu şirketin 52. oyunuymuş. En yaratıcı fikirlerini ilk başta piyasaya çıkartmışlar. En çok güvendikleri oyunlar bir bir piyasaya çıkmış ama hiçbiri başarılı olmamış. Her biri diğerinden başarısız tam 51 oyun. Bu kadar başarısızlığın ardından tam dükkanı kapatmanın arifesinde bir kere daha şanslarını deniyorlar. Angry Birds işte o 52. oyun. Kaybetmeden kazanılmıyor. Ya da Lincoln'un hayatına bakın. Abraham Lincoln köleliği bitiren iç savaşı kazanan adam. Peki Lincoln nasıl başkan oldu? Özet geçeyim. Lincoln başkan olmadan evvel akla hayale gelebilecek her göreve talip olmuş. Son derece başarısız bir politikacı. Meclis üyeliğinden başkan yardımcılığına kadar aday olduğu her seçimi kaybetmiş bir politikacı. Üstelik müflis bir tüccar. Ama bugün Amerikan tarihinin en başarılı başkanı kim diye sorulduğunda ilk akla gelen isim Lincoln. Başarısızlığı tatmadan başarıyı elde eden yok. Her başarının ardında kaybetmeyi göze almış ama inatla mücadeleye devam etmiş birinin sonunda başarılı olması bundan. Özetle ülke olarak başımıza gelecek en büyük felaket ülkenin önündeki sorunlara sıra dışı çözümler üretecek bireylerin yetişmemesidir. Gerçek fukaralık koşulların zor olması değil, zor olan koşullara rağmen yaratıcı çözümler arayan bireylerin olmamasıdır. O nedenle ülkemize yapacağımız en büyük yatırım itirazı bol, tahayyülü sınırsız, koşulları hiçe sayan ve evet kaybetmekten korkmayan nesiller yetiştirmektir. Şu fotoğrafa iyi bakın. Geçtiğimiz gün Twitter'da bir kadının koşarken çekilmiş fotoğrafı düştü önüme. Üzerinde şöyle yazıyordu. Şu fotoğrafa iyi bakın. İyi bakın çünkü bu koşan kadın 50 yaşında. Dahası bu kadının 19 yaşındaki oğlu dövülerek, evet dövülerek tekmeyle yumrukla öldürüldü. Twitter'da böyle bir not görünce insan ister istemez merak ediyor. Kim bu kadın ve ne için koşuyor? Koşan kadının adı Emel Korkmaz, oğlunun adı ise Ali İsmail. Onun hayalleri için koşuyor. Oğlunun yarım kalmış hayallerini gerçekleştirmek için koşuyor. Karalar bağlayıp yas tutmuyor. Dünyada olup bitenlere, ülkenin gündemine bakınca bu umut kıran zamanda herkesin Emel Hanım'dan öğreneceği bir ders var. Genç evladı feci bir cinayete kurban giden, üstelik bu cinayeti videoda izleyen bir anneden söz ediyoruz. Ama o anne kendi deyimiyle karalar bağlayıp yas tutmuyor, oğlunun hayallerinin peşinde koşuyor. Hayali öğretmen olup gençler yetiştirmek olan Ali İsmail Korkmaz'ın bu hayalini onun adına kurulan vakıfla yaşatıyor. Vakıf 2016'da 52 öğrenciye 4 yıllık yüksek öğrenim bursu vermiş. Hayalleri bu sayıyı 1000'e çıkartmak ve daha çok öğrenciye derman olabilmek. Vakfın çıkış noktası Ali İsmail'in ölüm şekli değil, onun yaşam şekli. Vakıf aslında Ali İsmail'in lisede başlattığı işleri devam ettiriyor. Meğer Ali İsmail daha lisedeyken arkadaşlarını toplayıp bir yardım grubu kurmuş. Bu grubun için kurduğunu ve yaptıklarını vakfın sitesinde yer alan Ali İsmail'in güncesinden okuyalım. Sosyalleşmek amacıyla fikrimi arkadaşlarıma bildirdim. Sandığımdan daha çok ilgi görünce o günden beri düşünmekteyim. Bu ekibe çok güveniyorum ve onların başında ben olduğum için de geleceğe yönelik çalışmaya başladım. İlk gün Perşembe. İlk dersimizden sonrası boştu. Ekibi kendi kafamda şekillendiriyor ve sınıfa fikrimi açmayı planlıyordum. Sonunda sınıfı toparlayıp konuşmamı yaptım. Birkaç arkadaş dışında herkes katıldı, fikirlerini söyledi ve benim kadar azimli çalışmaya istekli göründüler. En son ortaya atılan fikirle kantine koli almaya indik ve grubun aktifliği sayesinde ilk uygulamamız okul bahçesini temizlemek oldu. Huzur evine gitmek için servis parası çok geliyor. Ali İsmail'in günlüğünde bir başka ayrıntı dikkatimi çekiyor. Liseli bir çocuk arkadaşlarını ikna etmiş toplanıp huzur evi ziyaretine gidecekler. Fakat küçük bir sorunları var. Servis ücreti çok pahalı. Yol uzak, para yok. Ama bir kere kafalarına koymuşlar. Ali İsmail'in hedefine ulaştığını da yine günlüğüne eklediği huzur evi ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraftan anlıyoruz. Adım adım iyilik peşinde koş. Emel Hanım niçin koşuyor diye merak edince keşfettim adım adım iyilik peşinde koş platformunu. Dünyada sadece yardımseverlik koşusu için yapılmış ilk dijital kaynak yaratma girişimi. Kampanya çerçevesinde koşucular yardım etmek istedikleri sivil toplum kuruluşlarını seçip o kuruluş adına internetten bağış topluyor. Bu çerçevede 8 yıl boyunca 7 bin koşucu ve 66 bin bağışçı yardım faaliyetinde aktif olarak yer almış. 10 bin çok mu? 2016'da yapılan İstanbul Maratonu için Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın hedefi minik bir kampanya yapmakmış. Ali İsmail'in abisi ilk bağış sayfasını yaparken 10.000 TL hedefini biraz da çekinerek koymuş. Çok diye. Sonra olanlar ise tam bir umut kaynağı. Hedef önce 50, sonra 100, sonra neredeyse her gün rekor kırarak ilerlemiş. Bir ay gibi kısa bir sürede toplam 525 bin lira bağış toplanmış. Bu miktar ihtiyaç sahibi 210 öğrenciye bir yıllık burs demek. Bu süreci online olarak canlı canlı izlemek bile başlı başına umut kaynağı. Sizi bilmem ama ben umutsuzluğa kapıldığım zaman Emel Hanım'ın fotoğrafına bakacağım. Doğruluk payı, bizde olmaması gereken bir proje. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Ödülünü Doğruluk Bayı projesine verince şaşırmadım. Türkiye gibi hamasetin geçer akçı olduğu bir tartışma ikliminde veriye dayalı bir teyit sistemi aslında bizde olmaması gereken bir proje. O nedenle merak edip araştırdım. Nedir doğruluk payı? Nasıl ortaya çıktı? Post-truth çağının hakikat arayıcıları. Yetkililerin beyanlarında ifade ettikleri verilerin ne kadar doğru olduğunu kontrol eden bir girişim doğruluk payı. Her bir beyanı bilimsel bir tez titizliğiyle inceliyorlar. O beyanda geçen iddiayı farklı kaynaklardan doğrulamaya çalışıyorlar. Araştırma sonuçlarının okunmasını çok pratik bir karne olarak sunuyorlar. Mesela Tayyip Erdoğan Avrupa'da asgari ücret 200 euro demiş, doğru mu yanlış mı? Kemal Kılıçdaroğlu işçilerin %80'i asgari ücretle çalışıyor demiş, doğru mu yanlış mı? Devlet Bahçeli Türkiye dünyada enflasyonu en yüksek ilk 8 ülkeden birisidir demiş, doğru mu yanlış mı? Selahattin Demirtaş Orta Doğu'dan Türkiye'ye sığınan hiç kimse mülteci statüsü alamıyor. Sadece Avrupa'dan gelen sığınmacılar bu statüyü alabiliyorlar demiş. Doğru mu yanlış mı? Doğruluk payı tüm bu ve benzeri yüzlerce iddiayı doğruluk testine tabi tutuyor. Kamuya açık yerli ve uluslararası kaynaklardan her bir soru için bir dosya açıyorlar. Sonra da bu dosyayı inceleme fırsatı olmayanlar için basit bir puana dönüştürüyorlar. Bu değerlendirme sonucu incelenen her bir beyanat şu 5 nottan birini alıyor. Yanlış, uzak, orta, yakın ve doğru. Eğer henüz ziyaret etmediyseniz siteyi ziyaret edin. Dipnot http://www.dogrulukpayi.com/. Yüzlerce siyasetçinin, yetkililerin ve siyasi partilerin karnelerini inceleyin. Her biri emekle hazırlanmış raporları ve özet karneleri gözden geçirin. Bakın bakalım kim hamaset yapıyor, kim abartıyor, kim doğrulara en çok sadık kalıyor. Her raporda sayısız veri, video ve ek bilgi var. Özel dosyaları ve hükümetlerin seçim öncesi neler vaat edip neleri gerçekleştirdikleriyle ilgili hükümetre çalışmasıyla Türkiye'de siyaseti takip etmek isteyenler için açılış sayfası olacak nitelikte bir sayfa. Doğruluk payı nereden çıktı? Doğruluk payı Baybars Özersek ve bir grup hayalperest arkadaşın projesi. Kendileriyle sosyal medya üzerinden tanıştım ve bu proje nasıl ortaya çıktı diye sordum. Bakın Baybars Bey projeyi nasıl açıklıyor. 2010 yılında Washington'da staj yaparken Amerikan siyasetini ve özellikle Kongre'yi yakından takip ediyordum. Siyasi beyanatları açık kaynaklara dayanarak inceleyen politifact.com özellikle ilgimi çekmişti. Amerikan siyasetçilerine ter döktüren bu site 2008 seçimindeki çalışmaları nedeniyle Pulitzer ödülü kazanınca biz de aynı şeyi neden Türkiye'de yapmayalım dedik. Doğruluk payı bu hayalle ortaya çıktı. 2014-2015 yıllarının arka arkaya seçimlerle geçeceğini görünce hemen kolları sıvadık. Editoryal kadromuzu oluşturduk ve dogrulukpayi.com'u 20 Haziran 2015 tarihinde yayına açtık. Amacımız hamasetle değil, verilerle beslenen siyasal bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmak. Şikayet etmenin geçer akçı olduğu bir ortamda oturup çözümün bir parçası olan Baybars'a ilerideki projelerini soruyorum. Hedefi siyasetin daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunmak. Bu uğurda siyasete girmekle dahil pek çok seçeneği değerlendiriyor. Siyasetten doğruluk talep eden bir seçmen kitlesi oluşacak ise bu Baybars ve kuşağının çabalarıyla olacak. Şikayet etmekle ya da siyasete sırtını dönmekle değil. Son bir not. Çağımız hakikatin sansür edilerek değil, yalan haberler arasında kaybedilerek toplumdan saklandığı bir çağ. Yalan haberlerin ortalıkta gerçek haberlerden daha hızlı dolaştığı bu post-truth, yani hakikat sonrası toplumunda verileri teyit eden ama bunu hem hızlı hem de anlaşılır bir şekilde yapan kaynaklara ihtiyacımız her zamankinden daha fazla. Doğruluk payı bu yolda atılmış bir adım. Demokrasi doğru bir şekilde bilgilendirilmiş seçmenlerle mümkündür. Önümüzdeki dönemde demokrasiye yapılacak en büyük katkı, seçmene doğru ile yalanı ayırt etme olanağı veren araçların geliştirilmesi olacaktır. Doğruluk payı bu yolda atılan güzel bir adım. Devamının gelmesi gerek. Şu beş pişmanlığı yaşamayın. Ölüm döşeğinde olsanız en çok neden pişmanlık duyardınız? Yok korkmayın, ölüm üzerine bir yazı değil bu. Tersine hayatın gerçek manası üzerine bir deneme. Devam edin okumaya, pişman olmayacaksınız. Ölüm döşeğindekilere kulak veren hemşire. Bronnie Ware, ölüm döşeğindeki hastaların son 12 haftasını geçirdiği geçici ünitede 8 yıl hastalarla tek tek sohbet etmiş bir hemşire. Onların ölmeden önce en çok neden pişman olduklarını anlamaya çalışmış. Bulduklarını büyük bir titizlikle tasnif edip kişisel blogunda paylaşmış. Dipnot http://bronnievare.com/regrets-of-the-dying. İlk sene 3 milyondan fazla kişinin okuduğu bu listeyi sonradan ölmeden önce en çok pişman olduğunuz 5 şey adlı kitaba aktarmış. Bu konunun yoğun ilgi görmesinin anlaşılır bir nedeni listedeki her pişmanlığın hayata dair sarsıcı bir ders olması. En büyük 5 pişmanlık. Peki neydi ölmeden önce itiraf edilen en büyük pişmanlıklar? Özetle geçeyim. Keşke hayallerimden vazgeçmeseydim. Aşırı yoğun çalışmasaydım, duygularımı daha çok paylaşsaydım, dostlarımla bağımı korusaydım ve mutlu olmayı seçseydim. İsterseniz tek tek açalım bu hayat bilgisi dersini. 1. Keşke hayallerimden vazgeçmeseydim. En yaygın pişmanlık ne biliyor musunuz? Neredeyse ölüm döşeğindeki her hasta şunu söylüyor. Şimdiki aklım olsaydı kendi hayallerimin peşine daha ısrarla düşerdim. Hepimizin yaşayacak bir hayatı var. Kimimiz bu hayatı başkalarının bize biçtiği hedefler için yaşıyoruz. Kimimiz de kendi yolunu bulmak için sürüden ayrılıyor. Anlaşılan o ki başkalarının hikayesinde figüran olmak en büyük pişmanlık. Saadet kişinin kendi hikayesinin kahramanı olmasında. 2. Keşke aşırı yoğun çalışmasaydım. Ölüm döşeğindeki herkesin ama özellikle de erkeklerin neredeyse tamamının altını çizdiği bir nokta var. Çok çalışmak. İş için aile ve dostları ihmal eden insanların pişmanlığı bu. Çocuklarının nasıl yetiştiğine şahit olmayan, aileyle geçirilen tatilleri parmaklarıyla sayan insanlar. Anlaşılan o ki hayatın sonuna gelindiğinde iş dünyasında elde edilen başarılar, para, prestij pek de bir anlam ifade etmiyor. Bütün bunlardan geriye iş için vazgeçilenlerin pişmanlığı kalıyor. 3. Keşke duygularımı ifade etme cesaretini gösterseydim. Gündelik hayatın dayattığı gelenekler ve kurallar içinde çoğu zaman gerçek duygularımızı saklıyoruz. Sonra da pişman oluyoruz. Gerçek duygularımızı ifade etmediğimiz için. Bu pişmanlığın bizde daha yoğun olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü çok duygusal bir toplumuz. Erkeği en çok ağlayan ülkelerden biriyiz. Ama aynı zamanda duygularımızı ifade etme konusunda son derece tutuk bir halimiz var. Mesela çok ağlıyoruz ama hala içten bir seni seviyorum demekte zorlanıyoruz. Siz siz olun, sevdiklerinize duygularınızı söylemeyi ertelemeyin. 4. Keşke dostlarımla bağımı korusaydım. Çocukluk arkadaşları, ilk gençlik arkadaşları, okul, askerlik, iş arkadaşları, mahalleden, apartmandan arkadaşlar, hikayemizin kahramanları. Onlar olmadan bizim de hikayemiz yok. Hayat telaşına kapılıp dostlarını ihmal etmenin pişmanlığı, ölüm döşeğindeki en büyük keder. Pişman olmak istemiyorsanız arayın eski arkadaşlarınızı. 5. Keşke mutlu olmayı seçseydim. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeylere takarak hayatı kendine zehir edenlerin pişmanlığı. Hep başkalarını mutlu etmek için kendi mutluluğundan feragat etmek. Değişimden korkarak alışkanlıkların sıkıcı dünyasına kendini hapsetmek. Ölüm döşeğinde hepsi pişmanlık nedeni. Keşke biraz daha çok gülseydim, keşke biraz daha çok komiklik yapsaydım diyen o kadar çok ki. Mutlu olmak bazen bir tercih meselesi, özellikle de küçük şeylerle mutlu olmak. Başkalarına ipotekli bir hayat sizin değildir, kendi hayatınızı seçin. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam bize son pişmanlığı anlatmak için ta Avustralya'daki hemşireye gitmeye ne gerek vardı? Haklısınız, zira bütün bu hayat dersini muhteşem dizeleriyle Necati Gil anlatır. Sevgilerde, dipnot, Behçet Necati Gil Sevgilerde, Şiirler, Bütün Yapıtları, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları 2017. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşları da bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Behçet Necati Gil. 15. ayrımın sonu. Sayfa 215.